Ayrım 30.
Tarık Buğra olayların gelişmesiyle böyle bir insanın nasıl değiştiğini tam bir romancı ustalığıyla anlatmaktadır. Rahmi'nin serbest fırka, daha doğrusu politika konusundaki düşüncesi şudur. Ve serbest fırka kazanabilir, iyi de kazansa ne olacak? Gülbeyazların dımızı kırılacak, belediye reisi düşecek ve onların yerine başkaları ile başkalarının adamları kabaracak kindi gibi. Sayfa 86. Bunun için kendisine serbest fırka için öneride bulunan avukat Kenan Bey'e "Bağışla beni ağabey" demeye karar verir. Sayfa 129. Ve hasta Kenan Bey'i evinde ziyarete gider. Kenan Bey'in "Bendeki dosyalara vaziyet eder misin?" önerisini kabul eder. Kızılay Başkanlığından da ayrılmak zorunda kalan Kenan Bey'in "İsim istemişlerdi benden, yerimi alacak zat için. Hep seni düşündüm" önerisine seve seve ağabey yanıtını verir ve parti konusunda Kenan Bey'in konuşmasını beklemeden "Ağabey fırka meselesi" diye sorar ve Kenan Bey'in açıklamalarından sonra Rahmi günlerden beri hep bunu düşünmüş ve kesin kararını vermiş gibi aklına o anda gelen sözleri bir kitaptan okur gibi söyleyiverdi. "Ağabey, o işlerle ben uğraşabilirim." Sayfa 133. Rahmi'deki değişim, serbest fırkayı anlatmak bir romancı için gerçekte bu değişimi anlatmaktır. Bir Rahmi'de mi gözlemliyor bunu Tarık Buğra? İşte Rahmi'nin karısı Güldane. Sayfa 184. "Fırka reisi oldun da başın göğe değdi değil mi?" Sayfa 194. Konu artık evine de hakimdi. Gelenlerin arkası kesilmiyor ve akıl alacak şey değil. Güldane bile dolaylı da olsa siyasetle ilgili bir şeyler söylemek için mutlaka bir fırsat buluyordu. Sayfa 196. Güldane alfabe öğreniyor. Gazetelerin haber başlıklarını sökmeye bile başladı. Bütün kasabada bir değişme oluyor ve bunu yağmur beklerken de bütün somutluğuyla görüyorsunuz. Tarık Buğra kasaba insanlarının olaylar karşısındaki tutumunu saptamakta çok usta. CHP'li Asıma için serbest fırkaya girmek, Gülbeyazların itibar ve şerefine karşı çıkmak, ona kastetmek demekti. Sayfa 103. Rıza Efendi, Rahmi'nin dayısı, CHP-SF çatışmasını sadece kasaba açısından düşünür. "Emme bir panga kurmuşuz, iyi kötü, o ne olacak? Milleti bir edip torlağın pavlikalarını alalım deriz. O ne olacak? Şehre elektrik verelim deriz. O ne olacak? Harlaktan içecek su getirelim deriz. O ne olacak?" Sayfa 111. Ve yeğenine serbest fırkaya girmemesini söylerken aynı gerekçeye dayanır. "Girme be Rahmi, panga fırkadan daha mühim kasabamız için." Sayfa 114. Budur kasabalının görüş ufku. Yerel çıkarlar, kısa vadeli çıkarlar. Samim Kocagöz'de yılan hikayesinde aynı gerçeği gözler önüne sermişti köylüler açısından. Kasaba gerçekliğini iyi bilince serbest fırkaya ilk sıvananları saptamakta yanılmıyor Tarık Buğra. Avukat Kenan Bey, eczacı Yakup Bey, dişçi Nevzat Bey, dava vekili Vehbi, emekli subay Aziz. Kasabanın ikiye bölünüşü, bürokratların tutumu, CHP ileri gelenlerinin hep kendi çıkarlarını kollamaları, seçim, CHP'nin ve SF'nin suçlama yöntemleri, CHP'nin seçim üç kağıtçılığı, taşıtlara el koyma girişimi sayfa 222 ve seçim sonucu, sonuçtan sonra insanların birbirlerine davranışı, bütün bunlar ustaca saptanmış ayrıntılarla veriliyor. Kasaba gerçekliğini aşan, Türkiye'nin genel durumunu ilgilendiren durumlarda ya Naki Bey'in konuşmasıyla veriliyor ya da Ahmet Ağaoğlu'ndan yapılan alıntıyla. Evet, Ahmet Ağaoğlu'nun serbest fırka hatıralarına başvurmadan serbest fırka konusunda roman yazmak galiba olanaksız. Tarık Buğra kasaba gerçekliğini çok iyi bilen bir romancı. Dönemeç'te de görmüştük bunu. Kasaba insanlarının olaylar karşısındaki tutumlarını, değer yargılarını belirtmekle kalmıyor, her gözün kolay kolay göremeyeceği ayrıntıları da görüyor. İşte Rahmi'nin evinde bir akşam yemeği. Herkesin yeri bellidir. Sininin etrafına bağdaş kurup oturuyorlar. Sofra bezinin taşan kısımlarını dizlerine örtüyorlar. Yemekte konuşulmuyor. Sayfa 36-37. Tarık Buğra her romanında dini bütün bir halk adamını öne çıkarır. Bu romanda bu işi Rahmi'nin amcası Rıza Efendi yüklenmiş. Sağduyulu, dinine bağlı, her zaman doğruyu gören ve söyleyen bir tip. Yargıç Ahmet Kemal Bey Rahmi'ye çok açık bir şekilde tebeyyün eden zihniyet ve efalinizin ileride size faydalar temin edeceği kanaatindeyim. Sayfa 174 der. Ve Rahmi düşünür, bütün bir milleti ayağa kaldıran, milyonların tutumlarını, davranışlarını, ilişkilerini değiştiren bir olay olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı ancak şimdi düşünebiliyor. Bu iki fırka mücadelesi nasıl biterse bitsin, belki de Rıza Efendi'nin dediği gibi Ankara'dakilerin yaşayışlarında da ilişkilerinde de bir değişiklik olmayacaktı. Sayfa 179. Ve Rıza Efendi'nin yorumu, bu yüzden öyle demişlerdir sana, Hakim Bey'de, müfettişte. Sen gülbeyazlara diş gıcırdatman, halkçılara sırtını dönmen ya, ondan sanırım, sınadılar, bildiler seni. Nitekim serbest fırka kapatılır ama Rahmi Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan milletvekili adayı gösterilir. Tarık Buğra, Güldane Rahmi ikilisinin sevgisini ne güzel anlatır. Romanlarımızda görmeye alışık olmadığımız bir sevgidir bu. Ve ananın babanın çocuklarıyla ilişkileri ne güzel anlatır. Ama unutmayalım ki okuduğumuz bir Tarık Buğra romanıdır. Ve Tarık Buğra, Kenan Bey esnaftan, zanaatkarlardan, iyi, dürüst ve itibarlı bildiği kiminle konuşmuşsa evet cevabını almıştı. Onlar sezmiyor, hatta tahmin etmiyor, biliyorlardı. Kavramışlardı vatandaşlık, vazife, hak ve hürriyetlerinin önemini de, yararlarını da. Sayfa 133. Dedikten sonra avukat Kenan Bey'e şu yorumu yaptırmadan edemeyecektir. Bu nasıl oluyor diye düşündüm beyler, dedi. Sonunda da İslam'dan elbette, dedim. Ona göre İslam'ın tortuları, yani bozulmadan kalan bazı kuralları, ilkeleri ve değer yargıları bile Türkiye için kullanılabilirse çok az ülkenin elde edebileceği bir büyük kozdur. Sayfa 134. Pancar ürününden yöreye yılda 50 bin liradan fazla para girmektedir ve beklenen yağmur bir türlü yağmaz. Rahmi'nin amcaoğlu Süleyman, toprağı da yağmuru da biliyorum. Lakin insanların da beklediği şeyler, beklediği rahmet var. Öteki yağmıyor diye bundan vaz mı geçelim? Biri yok diye öteki de mi olmasın, der. Romanın adının açıklanması gibidir bu sözler. Bunun üzerine bütün kasaba yağmur duasına çıkar. Yağmur yağar ve Tarık Buğra bunu duanın davetine gelen bulut, sayfa 94, diye anlatır. Yol ayırımı da serbest fırkayı anlatıyor, yağmur beklerken de. Ama Kemal Tahir'in yaklaşımı bir toplum bilimci yaklaşımı, üstelik nesnel davranmayan bir toplum bilimci yaklaşımı. Bunun için serbest fırka olgusunun insanlar üzerindeki etkilerini bulamıyoruz. Yol ayırımında Ahmet Ağaoğlu'ndan sayfalarca alıntı yapmasının nedeni bu. Oysa Tarık Buğra'nın serbest fırka olgusuna yaklaşımı bir romancı yaklaşımı. Yağmur beklerken de serbest fırka olgusunun Türkiye insanlarını ne hale getirdiğini görüyoruz. Yol ayırımında söylenenleri, serbest fırka ile ilintili olarak söylenenleri demek istiyorum. Herhangi bir bilimsel araştırmada da bulabiliriz. Ama o bilimsel araştırmalar bize Türkiye insanlarının o günlerde neler yaşadıklarını anlatmaz. Bunu bilmek için yağmur beklerkeni okumak gerekir. Dünyanın en pis sokağı. Slogan edebiyatı denince hep sol akımlar gelir akla. Olağan. Sanatsal yaratılışı neredeyse siyasal boyuta indirgeyerek edebiyatın, eğitmek söz konusu ise, dolaylı eğitimini edebiyata basit, ilkel bir pedagojik görev yüklemek sanan anlayış, bu anlayışın ürünü romanlar. Hikayeler, şiirler, eleştiriler, slogan edebiyatı denince hep solun akla gelmesine yol açtı. Sağdaki slogan edebiyatı üzerinde durulmadı. Sağın en önemli yazarı olarak bilinen, bence günümüz Türk romanının da en önemli adlarından biridir. Tarık Buğra'nın ilk romanıyla Osmancık dışında bütün romanlarını okudum. Son romanı Dünyanın En Pis Sokağı'nda, Ötüken Yayınları 1989, 148. sayfa. Yeni bitirdim. İki ayrı çizgide yazıyor romanlarını Tarık Buğra. Küçük Ağa, Yağmur Beklerken, Dönemeç'te, İbiş'in Rüyası gibi romanlarını gerçek yaşamdan hareketle yazıyor. Biliyoruz, roman bir kurmacadır. Burada söz konusu olan o değil. O romanlarda yaşamın zenginliğini, renkliliğini, önceden kurallarla belirlenmemiş olanaklarını, böylesi bir dünyada yaşayan insanları anlatıyor. İnsanlara yaklaşımı sıcak, sevecen. Bunlar günümüz romancıları içinde Tarık Buğra'ya saygın bir yer sağlayan romanlar. Ama bir de Firavun imanı, Gençliğim Eyvah ve son olarak Dünyanın En Pis Sokağı gibi romanları var. İkinci çizgideki romanlar gerçek slogan romanları. Belirli inançlardan hareket ederek belirli sonuçlara varmak için kurulan denklemeler. Bu denklemelerin belirli şemalara göre çözülmesi. Soldaki Ağa-Irgat çatışması yerini bu romanlarda sağcı-solcu çatışmasına, daha doğrusu sağ açıkça dile getirilmediği için iyi insanlar-solcular çatışmasına bırakıyor. Sol biliyoruz, halkçı bilinçlendirmeye çalışır. Sağ her zaman olduğu gibi halkı tehlikeden kurtarmaya çalışıyor. Neler anlatıyor Dünyanın En Pis Sokağı'nda Tarık Buğra? Bir takım politikacılar ve onların uydusu bir takım yazarlar, çizerler ve bir şey olmanın sağlıklı yolunu bilemedikleri için bir şey olabilmeye aşeren sözde aydınlar. Peki bunların savaşımının kan davasından farkı neydi? Tarık Buğra daha başta bireysel çatışmalarla toplumsal çatışmaları birbirine karıştırıyor. Sonra toplumsal çatışmaları kan davasıyla özdeşleştirmek istiyor. Bunun için de Doğancılar Köyü'ndeki bir kan davası sahnesiyle başlıyor romanına. Denklem basit, çözüm de basit. Klasik romanın, Tarık Buğra bu anlayışla yazar, gerektirdiği olay örgüsü, kişiler yerine X'leri, Y'leri görüyorsunuz roman boyunca. İç zenginliği olan roman kişileri değil, polis romanlarındaki gibi belirli amaçlara hizmet eden kuklalar ya da Tarık Buğra'nın düşüncelerinin işaretleri. Solcu aydına, solcu gence öylesine kin duyuyor ki Tarık Buğra, romanın baş kişisi Doktor Yılmaz'a şöyle hayaller kurdurabiliyor. Bak sana bir Leyla getirdim. Al senin. Hangi babayı yiğit direnebilir? Ve niçin dirensin? Gelen Leyla'dır. Kim ne bilsin nelerle geldiğini, ne için geldiğini, nerelere götürmek için geldiğini? Evet, bu kadar basit. Solcu aydınlar, yetenekli gençleri işte böyle güzel bir kız sunarak kandırıyorlarmış. Romanda kan davası güden gerçekte Tarık Buğra. Grevden, işçilerden şöyle söz ediyor. 1977-1978 yıllarında radyo haberleri veriyor. 3 genç öldürülmüş, 5'i ağır, 11 yaralı genç. Ve bilmem kaçıncı ayını dolduran bir grev. İşçi yürüyüşleri, tahrip edilen bir fabrika. Cinayetlerle grev ve işçi yürüyüşleri bir arada. Cinayetlerle birlikte grev ve işçi yürüyüşleri için aynı yorum. Kan davasına döndü bu iş. Sol nefreti kaçınılmaz olarak Tarık Buğra'yı demokratik özgürlüklere karşı bir tutuma itiyor. Kırıp dökme, vurup öldürme, bombalama gibi şiddet eylemleri olunca Yılmaz sadece dev gençlere, dev sollara takılıp kalıyor. Ya ülkücüler diyeceksiniz, onlardan söz yok. Hiç mi sevdiği insan yok Yılmaz'ın ya da Tarık Buğra'nın? Var. Kadıköylü Şüera, Şuara olacak, FN ve Üdeva arasında Ahmet Haşim hayranı. Yılmaz da Ahmet Haşim hayranıdır. Parmak çocuğu seviyor. Bir de Dünyanın En Pis Sokağı'nın kimi insanlarını, ilginç hikayeleri olan ilginç insanlar bunlar. Ortak özellikleri, kumar ve içki bu insanlarda kadere karşı direniş gücü, o değilse seçilen son sığınaktı. Kesinleşen yenilgiye rağmen kişilik savaşını sürdürme hırsı veya kuruntusu idi. Ama nasıl seviyor bu insanları Yılmaz? Bir süre döküntüler olarak gördüğü bu sokağın insanlarını sempatiden öte, sevmektedir ve bu sevginin tohumu merhameti olmuştur. Hor görmenin acımaya dönüşü olmuştur. Hor görme acımaya dönüşüyor, acıma sevgiye. Tarık Buğra insanları sevme sanıyor, insanları küçümsemeyi. Gerçekte bu romanda kimseyi sevdiği yok Tarık Buğra'nın. Sadece sevgisiz yazar durumuna düşmeme çabası var. Bir de o insanları sevdiğini söyleyerek solcu aydınları, sanatçıları aşağılama isteği. Ne var ki roman? Baştan sona tıka basa sevgisizlik, kin, öfke, nefret, yukarıdan bakma dolu. Özellikle gerçek yaşamdan alındığı ve karikatürleştirildiği belli olan Albatros'tan, Kargaburun'dan söz açtığı sayfalarda. Tarık Buğra'nın dünyanın en pis sokağında sık sık kullandığı sözcüklerden biri de kesin ya da kesinlik. İnsanı anlatma çabasındaki bir romancının kesinden kesinlikten uzak durmasında yarar var. Ama Tarık Buğra düşüncelerinin, yargılarının giderek belleğinin kesinliğinden öylesine emin ki bırakın önemli sorunları ya da konuları, en kolay şeylerde bile hatadan hataya sürükleniyor. Yılmaz, halka makbul olmak ister, hakka mağfur olmadan dizesini, hakkın hasını küçük harfle yazıyor. Pir Sultan Abdal'ın sanır. Oysa o dize Şemi Baba'nındır. Tarık Buğra'nın o şiiri okumadığı belli. Okusaydı andığı dizeden önce bir acayip derde düştü, tutuşur Şemi Müdam dizesinin geldiğini bilirdi kesinlikle. Gene Yılmaz o çok sevdiği Ahmet Haşim'in Mehtap'ta leyleklerini okurken iki dizede yanlışlık yapıyor. Onun böcekleri güya nücumdur yekser dizesindeki güyayı anlatıyor. Bu haşrı nuru, huveynatı hangi kuşlar yer dizesinde nuru yerine nur yazıyor. Belli Tarık Buğra aruz bilmiyor. Bilseydi veznin bozulduğunu görür, bu çeşit yanlışlar yapmazdı. Yılmaz son beyti okumuyor. Tarık Buğra bu yanlışları Albatros'a yaptırsaydı bir romancı ustalığı göstermiş olurdu. Albatros'un cehaletini gözler önüne sermiş olurdu. Hem de incelikle. Ama Yılmaz'a yaptırınca gözler önüne serilen kendi, ne diyeyim, bellek güçsüzlüğü oluyor. Sonuçta Tarık Buğra öldürülmüş değerler arasında kimler mi öldürmüş? Kesinlikle solcular. Saydığı sayfa 133 Ahmet Haşim'in dizelerini katletmiş oluyor. Hazin. Dünyanın en pis sokağı roman yapısından yoksun, acemiliklerle dolu. Sadece belirli bir dünya görüşüne hizmet için yazılmış bir roman. Beğenmiyorsam kötü bir roman olduğu için beğenmiyorum. Tarık Buğra'yla dünya görüşlerimiz ayrı olduğu için değil. Aylak Adam. Yusuf Atılgan'ın romanını okurken Lermontov'un romanını, zamanımızın kahramanını anımsadım. Lermontov, Aylak Adam'ın yayınlanmasından 1959, 120 yıl önce 1839 yılında bitirdiği romanına 1841 yılında yazdığı ön sözde şöyle diyordu. Zamanımızın kahramanı sayın efendilerim, hakikaten bir portredir. Fakat bir tek insanın değil, bu bütün neslimizin tam gelişme halinde bulunan kusurlarından vücuda getirilmiş bir portredir. Atılgan'ın romanını bitirince Lermontov'un ön sözünün sonu geldi aklıma. Hastalığın meydana çıkarılmış olması da yeter. Tedavisine gelince orasını Allah bilir. Zamanımızın kahramanını yeniden okudum. Peçorin'le Aylak Adam'ın, Aylak Adam'ın adı belli değil, yazar C demiş geçmiş. Benzer koşullar içinde yaşamaları, toplumun çözülüş yıllarının aydın kişileri olmaları, Lermontov'un romanında Atılgan'ın kişisini aydınlatan parçalar bulmama yol açtı. Peçorin'le Aylak Adam arasında benzerlikler buldum. Bunu Atılgan'a karşı söylemiyorum. Çünkü iki romancının kişilerini ele alışları, söylemek istedikleri arasında önemli ayrımlar var. Bunları görmemek, Atılgan'ın Yunus Nadi armağanında ikinciliği kazandığı günlerde Kim dergisinde roman için yazı yazan eleştirmenin, Aylak Adam'la H. de Munterland'ın genç kızları arasında ilişki kurması kadar saçma olur. Peçorin daha çok James Dean örneğine yaklaşır. Sevgiden kaçar. Aşk onun için bir başarı yarışmasıdır. Saadetin kendisi nedir? Doymuş gurur der. Oysa Aylak Adam, bir gün sana dünyada dayanılacak tek şeyin sevgi olduğunu göstereceğim. Sayfa 61 diyor. Ama Pecori'nin şu sözleri aylak adama ışık tutuyor. Bizse yeryüzünde itikatsız, gurursuz, zevksiz yaşayan ve kaçınılması imkansız akıbeti düşündükçe kalbimizi ezen iradesiz korkudan başka hiçbir korku duymayarak serseri serseri dolaşan, onların aciz torunları, artık ne insanlığın hayrı ne de kendi saadetimiz için büyük fedakarlıklara muktedir değiliz. Çünkü saadetin imkansızlığını biliyor, bir tereddütten öbürüne lakaydiyle geçiyoruz. Tıpkı dedelerimizin bir hatadan diğerine atladıkları gibi. Yalnız şu farkla ki bunu onlar gibi ne bir ümit besleyerek ne de ruhun insanlarla veya kaderle herhangi bir mücadelede duyduğu o belirsiz fakat şiddetli zevki duyarak yapıyoruz. Zamanımızın kahramanı çeviren Servet Lunel. Sayfa 223. Aylak adamla Pecorin arasında bir ilişki kurulabildiği gibi Griboyedov'un akıldan belasındaki Chatsky arasında da bir ilişki kurulabilir. Oblomov'un unutulmaz yazarı Gonçarov oyun için yazdığı incelemede şöyle der. Chatsky'nin rolü muzdarip bir adam rolüdür. Zaten başka türlü de olamazdı. Bütün Chatsky'lerin kısmeti budur. Onlar mağlup görünürler. Attıkları her adımın zafer olduğunun kendileri de farkında değildirler. Chatsky'ler bütün inkılapçılar gibi tohumlarını serperler. Bu tohumlar er geç yeşerir, filizlenir, mahsul verir. Fakat onlara ekmek, başkalarına da biçmek düşer. Hüsranları buradan gelir. Biraz ötede de şöyle der. Bugün aramızda birçokları Chatsky için Moskova'dan uzaklaşıp gitti. Fikirlerini hislerine feda etti diyebilirler. Evet, şimdi böyle bir soru sorulabilir ama 19. yüzyılın başlarında Rusya'da sosyal mesele anlayışı pek kıttır. Akıldan bela çevirenler Z. Akkoç, Ş. S. İlter. Atılgan'ın işlediği konu yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi aşağı yukarı 100 yıldır işlenmiş bir konu. Ama Atılgan'ın romanı hem okuyanı şaşırtacak kadar ustaca yazılmış bir roman hem de şimdilerde ülkemizdeki zamanımızın kahramanı örneğini ya da örneklerinden birini veriyor. Atılgan romanının her cümlesi üzerinde sabırla çalışmış belli. Her cümle güzel bir şiirdeki sözcükler gibi yerlerine oturmuş. Bilinçli bir dil çabası var, üstelik üslubu var. Şunun için üstelik diyorum, son zamanlarda temiz dil bütün romancılarımızın baş kaygısı. Ama temiz bir dille yazmak, aydın takımının ulaştığı, ortalama dili sürdürmek başka, kişisel bir üslubu olmak başka. Romancılarımızın çoğunun dilleri temiz ama üslupları yok. Dili kendilerine özgü kullanışları, yoğuruşları yok. Atılgan'da bu var. Ortalama bir aydın dilini sürdürmekle yetinmiyor. Kendi üslubunu bulmuş.